Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle sevincimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her programda olduğu gibi bugün de çok değerli bir misafirimiz var. Muhterem Abdullah Sert abimiz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk değerli hocam.
Allah razı olsun. Abdullah abiyle bu sevincimizi beraber paylaşacağız. Abdullah abi, benim bu konuda zatenize sormak istediğim soru şu. Bizde tabii kemalat ile kemalat olmaz. Aletin önce mükemmel olması lazım ki kemali elde edesiniz. Bir de kişi kendi noksanını bilmek gibi irfanda olmaz. Gerçek marifet insanın kendi eksikliğinin farkına varması. Bu anlamda esas kulun kemale doğru yürümesinde Ramazan ve orucun önemiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bence önce buradan başlayalım sohbete.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Teşekkür ederiz değerli hocam.
Estağfurullah.
Öncelikle sizlere. Sonra da tabii bir iftar vaktidir. Akşama kadar aslında böyle bir süreçten de geçiyoruz. Oruçla beraber bir imtihandan da geçiyoruz. Nefsimiz bir takım şeyler istiyor. Ve elhamdülillah belki her akşam bir sınavı da kazanmış olarak iftar sofrasına oturuyoruz.
O sevinci hissederek, o sevinçle. Ne kadar güzel.
Dolayısıyla da bu iftar vaktinde de bizi dinleyen bütün Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicilerine, Erkam TV'mizin değerli izleyicilerine hayırlı iftarlar diyelim öncelikle. Rabbim oruçları onların kabul eylesin inşallah.
Amin.
Bugünlük manevi mesailerini kemale doğru bir adım daha olarak, madem bu konuyu açtınız, bir adım daha atılmış olarak günlük sayfalarını kapatsınlar.
Amin.
Aslında bendeniz hocam hep onu düşünüyorum. Ramazan, Recep'le başlayan bir yürüyüştür. Recep ayında başlayan bir yürüyüştür. Yani benim önüme bir Ramazan gelecek diye. Değil mi? Resulullah Efendimiz gündemine Ramazan, Recep ayı dediğimiz iki ay önce giriyor. Yani iki ay önceden bir yürüyüşe bir hazırlık başlamış oluyor. Dolayısıyla da Ramazan'da artık o biz onu biraz daha değerliyoruz, toparlıyoruz. Birçok ibadet bir araya geliyor ve gerçekten hem iç dünyamızda bir kemale doğru yürüyüş, öbür taraftan aslında Ramazan'ın bir başka tarafı olan o toplumsal sulh, toplumsal kardeşlik havası, bütün bunları düşündüğümüz zaman Ramazan'ı böyle İslam toplumuna hediye edilmiş bir eğitim mektebi, bir gerçekten gelişme süreci olarak düşünebiliriz diye düşünüyorum.
Tabii burada kemal ölçüsü diye aktarırken diyorlar ki kemal, eğer bir insan yanına yaklaştıkça, mesela askerin komutanına yaklaşması istenmez, öğrencinin hocaya fazla özel hayatına muttali olması istenmez, müridin şeyhinin özel hayatına muttali olması istenmez. Muttali olsa ne olur ama adam, bazı insanlar bir kıyaslama yapmaya kalkarlar ve şeyhin ya da hocanın ya da komutanın mehabeti gönlünden silinir. Ama burada diyor ki esas kemal, yanına yaklaştıkça sizin gözünüzde büyüyen ve sizi büyüleyen ve etkileyen bir insansa o adam kamil adamdır. Onun eteğinden tutun, hiç bırakmayın. Ama adam geriden çok yüce gözüküyor ama yaklaştığında bakıyorsunuz cüce çıkıyor. Dolayısıyla adam, ya çok ya adam böyle alim, abid, salih gibi bir adam gözüküyor. Yaklaşıyorsunuz, bakıyorsunuz ki adam kalbur gibi. O zaman bu tip insanlardan da uzak durun. Bunların yeteninden tutunursanız sizi yanlış yere götürür. Şimdi burada esas, orucun bu kemali kazandırmadaki kula etkisi, esas manevi yönden bunun bana göre iyi anlaşılıp iyi uygulanması lazım gibi geliyor.
Şimdi değerli hocam, tabii aslında bütün ilişkilerimizi şekillendiren bir ana ilişki var. O Rabbimizle olan ilişki, değil mi?
Evet.
Yani bizim hayattaki bütün ilişkilerimiz imanımızın kalitesine göre değişiyor. Bu bakımdan oruçla ilgili de hatırlarsanız hadis-i şerifte "Men sâme imanen ve ihtisaben" buyuruluyor. Kim inanarak ve Cenab-ı Hak'tan sevabını umarak diye aslında kendi gönül dünyamızda bir oruçla Rabbimiz arasındaki o ilişkiyi çok sıhhatli kurmak gerekiyor. Yani insanlar farklı şekillerde belki de oruçtan tutabilirler farklı niyetlerle. Ama burada esas olan kemalatta dediğimiz o ana kelimenin bize ifade ettiği mana nedir? İnsan ancak Cenab-ı Hak'la beraber olduğu zaman kemal halini bulabilir. Bu beraberlik yani hayatın bütün alanlarına yansıyan bir beraberliktir. Sonra gerçekten o tasavvufi sizin alanınız bu tabii. Tasavvufi bir göze baktığınız zaman o kemalat dediğimiz şey artık bütün eşyayı da yansır. Şimdi Muhyiddin Arabi'nin bir sözü var. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki bir ağacın altında birazcık dinlendiysen diyor. O ağacın sana bir hakkı geçti. Giderken diyor o ağacın dibine bir bardak su dök de diyor. Kurumasın. Şimdi kemalat böyle bir şey hocam. İşte bunun da bir takım vasıtaları var. Yani en önemli vasıta önce insanın içinde o imanı hep devamlı gözetmesi. Yani benim Rabbimle olan ana ilişkim hangi boyutta? Tabii o ilişkiyi hep böyle göz önüne getirince de Rabbim ben ne yaparsam benden razı olur düşüncesi çok önemli. İşte Rabbim de bize razı olduğu güzellikleri bildirmiş. Yani bir dostumuzun güzel bir ifadesi var, çok hoşuma gidiyor. Yani Allah Teala bizi birçok vesilelerle adeta olgunlaştırıyor. Baktığımız zaman yani ne bileyim ayakta duruyoruz, bir kemalat yolculuğu. Rükû ediyoruz, ya, kemale doğru bir eğiliş. Secde ediyoruz, tam yaklaşıyoruz. Yürüyoruz hocam. Kabe'nin etrafında yürüyorsunuz. Yani şöyle düşünün ki kul eğer şuurlu olursa, dikkatli olursa, içerideki niyetini güzel korursa yürürken ibadet halinde. Koşarken de ibadet halinde. Safa Merve arasında koşuyorsunuz ve ibadet yapıyorsunuz. Açken ibadet halindesiniz. Yerken besmeleyi çekerseniz yine ibadet halindesiniz. Tabii orucun çok daha farklı bir boyutu var burada. Sadece oruç özelinde aldığımız zaman oruçta kulun devamlı böyle bir direnç dediğimiz bir sabır sınavı var. Yani içinizdeki birçok arzuları iradi olarak ama kendi iradenizle iç dünyanızda bir ameliye yapıyorsunuz. Nefsiniz ben bir şey yiyeceğim diyor. Yok yok yemeyeceksiniz şimdi diyorsunuz. Ben sana müsaade ettiğim zaman yiyeceksiniz. Bir yere bakmak istiyorsunuz belki. Yok şimdi bakma diyorsunuz. Hatta hani oruçla ilgili çok anlatılan, bütün hocalarımızın anlattığı bir farklı güzellik var değil mi? Yani oruç sadece mideyi aç bırakmak değil, işte eline sahip olmak, diline daha sahip olmak. Aslında biz bunlara her zaman mükellefiz. Ama oruçta daha özel bir program yapıyoruz kendimize. Yani bak şimdi bir ibadet yapıyorum ben. Bu ibadet sırasında bu ibadetin sahih olması için midemi tuttuğum gibi dilimi de tutmam lazım. Bir dilimi tutma temrini, gözümü tutma temrini, hatta Gazali'nin tabiriyle düşünceleri de tutma temrini. Hani diyor ya bazı havasül havas vardır, onların orucu akıllarına yemek geldiği zaman bozulur diyor. Yoksa fıkıhta böyle Allah bir şey yok. Ama demek ki teksif olmak yani, tamamen teksif olabilmek. Dolayısıyla da hakikaten bir taraftan kendi iç dünyasında bu kadar tutarken insan dış dünyaya karşı da olabildiğine verici bir insan olmak. Yani Ramazan'da en büyük sevap ne anlatılıyor hocam? Oruçluya iftar ettirmek. Halbuki siz kendiniz iftara muhtaçsınız. Yani birisi bana iftar ettirsin diyorsunuz aslında. Ama siz o haldeyken başkasına iftar etmek derdine düşüyorsunuz. Hakikaten bunu görüyorduk böyle Ramazan'daki özellikle Medine sofralarında. Bakıyoruz. Gerçekten bütün yiyeceği sadece o akşam hurma olan insanlar var. Yani bizler gibi gidip de tekrar haremden çıkıp da otele gidip yemek yemiyor. Birçok insanı biliyoruz orada. Fakat yiyeceği sadece hurma olan insan yanına oturduğunuz zaman ilk hurmayı size veriyor. Yani ne güzel bir şey hocam bu yani.
Abi zaten bizim programımızın adının iftar sevinci olmasının sebebi ne? Biz dedik ya sıkıntılar paylaşıldıkça küçülür. Sevinçler de paylaşıldıkça büyür. Biz bu sevinci paylaşmaya adına, iftar sevinci adını koyduk.
Çok güzel.
Burada tabii İsmail Lütfü abinin çok güzel bir şeysi var. Onun bu Ramazan'la ve oruçla ilgili. Oruç, dünyaya ve insanın kendisine karşı direniş destanı diye tarif ediyor.
Çok güzel, tabii.
Yani hem dünyaya karşı direniş, meydan okuma, hem de insanın kendi heva ve hevesine karşı, heva ve hevesinin ilahlığını ortadan kaldırma mücadelesi.
İşte onun için hocam, yani biraz önce ifade etmeye çalıştım. Aslında insan gerçek sabrı kuşanmış oluyor. Yani çünkü içimizde devamlı bir takım meyiller var. Yani bunlar bizim irademizle de oluşuyor bazen, irademiz dışında da oluşuveriyor. Dolayısıyla her an bir noktada uyanık olmak, tetikte. Dikkatli olmak, tetikte olmak. Aman hani namazda nasıl diyoruz ki, efendim namazda yürürsen namazın bozulur. Ne bileyim işte sağa sola bakarsan namazın bozulur. Biz normal hayatımızda istediğimiz gibi davranıyoruz, yürüyoruz, sağa bakıyoruz, sola bakıyoruz, konuşuyoruz. Ama bir an geliyor ki bütün bunlardan kesileceğiz. Konuşmak yok bundan sonra, sadece Kur'an-ı Kerim'in ayetini okuyacaksınız. Sağa sola bakmak yok. Başın sadece secde mahallinde olacak. Ne bileyim 5 dakikalık bir iç dünyamızda tamamen Cenab-ı Hakk'a bir yöneliş veya kendi içimize yöneliş, daha doğrusu bütün düşüncelerimizi bir noktaya teksif etmek gibi bir ortama giriyoruz. Oruçsa bunu belki biraz daha namazdan farklı olarak bütün bir güne yayıyor hocam. Yani namazda belki 5 dakikalık, 10 dakikalık tembihler yapıyoruz. Oruçta ise ta seherden akşam iftara kadar bir ibadet halindeyiz. Yani ibadet süreci böyle devam ediyor.
Ben buna diyorum ki bu ihsanın yaşandığı bir ibadet.
Evet.
Esas Müslümanı ihsana alıştıran ve ısındıran bir ibadet diye.
Doğru.
Hayatın içinde bir İslami anlayışa alıştırmak, ama yalnız eliniz işte olacak ama gönlünüz hep oynaşta olacak.
Doğru.
Eliniz kârda olacak ama gönlünüz hep yer ile bağlantısını hiç koparmayacak. Bu anlayışın egemen olmasını sağlamak. Hatta bunu bir de Ramazan'dan sonra, işte şimdi biz nasip ederse Ramazan'ı bitirdikten sonra ona bir sitte şevval, 6 günde ilave ederek bayramla bunu birleştirdiğimiz zaman 40 güne çıkıyor neredeyse.
Doğru.
Dolayısıyla Müslümanın muhsin hayatına adapte olması.
Şimdi onun için hocam hatırlarsanız hadis-i şerifte hani o ibadet sürecini Efendimiz hep unutmamamız için, birisi size bir yanlış söz söylerse, ya, size söyleyecek olursa vesaire yapacak olursa, aman unutmayın ben oruçluyum deyin. Oruçlu olduğunuzu unutmayın.
Evet.
Yani seherden başlayıp, imsaktan diyelim daha doğrusu, imsak vaktinden başlayıp akşama kadar bizim unutmamamız gereken bir şey var. O da oruçlu olduğumuz. Dolayısıyla ümit ederiz ki bu kendi iç dünyamızdaki bu mücahede bizi Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaştıracak. Zaten hadiste de belirtilen oruç benim içindir sözünün herhalde bir manasında, kulum bu kadar dikkatli olunca hep benimle beraber yaşıyor. Yoksa yani akşam iftarını yap, ondan sonra niyetini de yap, kapıyı kapat, gene mutat hayatı her zaman gibi yaşa, la yüsel bir hayat. Bu oruçla fıkhi olarak belki şeyi kurtarır, insanı oruç mesuliyetinden kurtarır ama oruç tutmama mesuliyetinden,
İşte oruçtan beklenen,
evet, oruçtan
kemali getirmez.
Kemali getirmez. Çünkü Allah Teala kullarının gerçekten kendisinin razı olduğu o fıtrattaki tertemiz hale hayatın içinde kalarak ulaşmalarını istiyor. Dünyaya günahsız geliyoruz hocam. Evet. Tertemiz geliyoruz. Dünyaya da kul hakkı falan da olmuyor üstümüzde yani. Böyle o kadar güzel, orijinal bir varlık olarak geliyoruz. Ve Cenab-ı Hakk'ın her kulunu da Allah Teala özel yaratıyor İrfan hocam.
Tabii
yani
canım.
Şöyle bir fabrikasyon yok yani.
Evet.
Fabrikasyon yok. Hani diyorsunuz ya, hep Allah'a giden yollar mahlukatın sayısıncadır diye. Her kul özel bir tecelliyle.
Hatta bazen buna mahlukatın sayısınca da demiyorlar. Mahlukatın nefesleri sayısıncadır.
Mahlukatın nefesleri sayısıncadır.
Dünkü Abdullah Sert de bugünkü Abdullah Sert bir değil.
Doğru.
Siz eğer bugün konuşacaksanız Abdullah Sert Bey'e, bugünkü konumunu, bugünkü psikolojisini, bugünkü halini dikkat alarak konuşursanız eğer isabet
çok
olur.
Çok önemli bu.
O yüzden bu etturuk ilallah bir adedi enfasil halayık derken, insanların nefesleri sayısınca
doğru
giden Allah'a yol var. Bir de zaten İbnül Arabi Hazretleri Ettedbiratül İlahiye fil Memleketil İnsaniye diye kocaman bir kitap
Allah
yazmış.
Allah Allah. Evet hocam, onu tam bir tercüme edeyim çünkü o dinleyicilerimiz.
Bu insanın kendi onun, beden mülkünde, beden ülkesinde
ki
Allah'ın emir ve yasaklarını iktidar yapmasının yolları.
Biz hocam çok güzel bir konuya temas ettiniz yeri gelmişken. Hani bir ara Altın Ok dergisinde bir kapak yapmıştık. Kendi iktidar alanını İslamlaştırmak diye.
Evet.
Onu genelde insanlar biraz daha siyasi bir iktidar olarak anladılar. Halbuki biz onu bizatihi, yani elimize muktedir miyiz? Gözümüze muktedir miyiz? Evet. Dilimize muktedir miyiz? En önemlisi hocam, en önemlisi kalbimize muktedir miyiz? Evet. Ve bütün iktidar oradan başlıyor. Aslında iman demek kalbine muktedir olmak demek. Evet. Yani oradan başlayarak insanın gerçekten eliyle, diliyle, malıyla, mülküyle Allah kendisine ne verdiyse onunla Hakk'ın rızasını elde etme yolculuğudur kulluk. Hatırıma o ayet-i kerime geldi hemen. Ve ben onu zaman zaman sohbetlerde ifade ediyorum. Bu Kasas suresinde "Vebtagi fima ataakallahu ddaral ahire."
Ya evet.
Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu kazanmaya
ara,
bak.
Ara,
şimdi
evet.
şu mallan, şundan, makamla demiyor Cenab-ı Hak. Allah sana ne verdi? Yani elinle, dilinle, gözünle, tebessümünle, malınla, ne bileyim, gecenle, gündüzünle, yani Allah'ın sana ikram ettiği zaman, mekan, ne varsa onların hepsini Hakk'ın yolunda kullanarak Allah'ın huzuruna yine tertemiz gitmeye, "Ya Rabbi, beni İslam fıtratı üzere yaratmıştın. Ben bu fıtrat üzere yaşadım ve bu fıtrat üzere sana geldim."
Yani, emanetini aynen getirdim diyebilmek.
Getirdim diyebilmek.
Marifet
yani.
Bu yani.
Zaten ölüm vakası duyduğumuzda da ikisinde de söylediğimiz doğumumuzla da ilgili, ölümümüzle de ilgili Cenab-ı Hakk'a izafe ediyoruz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ne diyoruz biz? Ondan geldik, ona gidiyoruz.
Ona
bütün mesele değerli hocam, bu geliş ve gidiş arasını
geldiğimiz gibi gitmek abi.
Güzelleştirmek.
Geldiğimiz gibi
evet,
gitmek.
Evet, geldiğimiz gibi
tabii
gitmek.
Tabii burada benim bir şey daha var burada esas insanı kamil. Kamil insan. Kamil insan dediğimiz zaman esasında kendi kendisini idare eden adam demek. Ne heva ve hevesimiz bizi idare edecek, ne bir başkaları bize süflörlük yapacak. Allah'ın emri, peygamberin sünneti istikametinde hayatını kendi iradesiyle tanzim eden, yöneten bir insan olmak.
Çok önemli.
Demin söylediğimiz zaten İbnül Arabi'nin ifade buyurduğu şey de bu. İlahi emir ve yasakların kendi beden ülkemizdeki iktidarını bizim gerçekleştirmemiz lazım. Bu da müthiş bir irade eğitimiyle oluyor. O yüzden siz eğer elinize hakimseniz, dilinize hakimseniz, gözünüze hakimseniz, gönlünüze hakimseniz, ayağınıza hakimseniz, hatta biz her şey, dünyayı da biz kullanacağız, parayı da biz kullanacağız.
Tabii.
Efendim, dünya bizi kullanmayacak, para bizi kullanmayacak, nefsimizi biz kullanacağız, şehvetimizi biz kullanacağız, onlar bizi kullanmayacak, hırsımızı biz kullanacağız, onlar bizi kullanmayacak. Onlar bizi kullanırsa adamı perli perişan eder. O yüzden insanı kamil derken de oruç bize esasında bu kemali, irademizle gerçekten hem nefsimize, hem kendimize, hem dünyaya karşı tavır ve davranışlarımızda Allah'ın emri ve peygamberin kavlini iktidar yapmış bir insan olmak.
Şimdi hocam, sizin radyomuzda bizim Süleyman Derin Bey'le güzel mesnevi okumalarınız oluyor. Zaman zaman güzel mesnevi sohbetleriniz oluyor.
Her hafta yapıyoruz.
Evet.
Ramazan'da yapmıyoruz sadece.
Şimdi gerçekten sizlerden de bunu zaman zaman dinliyoruz ama bir daha bir tekrar olmuş olur. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. İnsanlar ne oluyor? Aslında oruç esaretten kurtulma. Yani malın esaretinden, mülkün esaretinden hürriyete kavuşmak. Sizin ifade ettiğiniz o cümle çok güzel. O her şeyi kullanabilmek gücü yani.
Evet.
O bakımdan hani siz Mesnevi'den anlatıyorsunuz Hazreti Mevlana'nın meşhur sözünü. Diyor ki su geminin içine girerse gemiyi batırır.
Evet.
Ama diyor irade sizde olur. Siz suyun üstünde geminizi yürütürseniz, dümen de sizde olursa istediğiniz hedefe gidersiniz diyor, değil mi? Dolayısıyla bütün mesele gerçekten iradeye güçlü olup Allah'ın verdiği her şeyi bizim ona uygun olarak kullanabilme gücümüz. Kemalatta bu işte.
Allah razı olsun.
Yani burada, abi, burada olanlar kaybedenler kaybediyor.
Sözünüzü balla kesiyoruz. Bizim şimdi sohbetimizin birinci bölümünde süre doldu. İnşallah Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri ve izleyicileri Abdullah Sert abiyle istemesek de sözünü burada noktalamak zorunda kaldık ama lütfen gönlünüz ve kulağınızı bizden ayırmayın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun değerli izleyen ve dinleyenleri, yine iftar sevincimizde Abdullah Serhat abiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz, ama kaldığımız yer demeyelim de şimdi sohbetin ikinci bölümünde özellikle büyüklerimizden kemal örnekleri, oruç örnekleri, Ramazan hayatı, bunu arz etmek istiyorum. Sormak istiyorum abi. Şeyde bir ayet-i kerime var yine, Estaizu billah. Vesbir nefseke me'allezine yed'une rabbehum bilgadati vel aşiy yuridune veçe ve la ta'du aynake anhum. Bu ayet-i kerime benim çok dikkatimi çekiyor.
Doğru.
Diyor ki bak, gece gündüz Rablarına iltica eden, onu istiğfar eden, onu zikreden insanlarla bir ve beraber olma konusu nefsine bastır. Ve la ta'du aynake anhum. Onlardan bir an bile gözünü
ayırma.
Ayırma. Şimdi niye vesbir nefseke me'allezine yed'une rabbehum diyor. İnsan nefsi hep kolayı tercih ediyor, kolaya kaçıyor. Halbuki kamil insanlarla bir ve beraber olursanız onlardan size kemal bulaşır, kemal yansır. O yüzden bu anlamda bizim büyüklerimizden Ramazan örnekleri, oruç, bir de insanda infak damarını artırması lazım ki artırıyor da. Çünkü çok kazanıyorsunuz ama bak yiyemiyorsunuz hiç. Çok ürettiniz ama az tüketiyorsunuz. Artan gelir ne olacak? Ya bunu bir yere kanalize etmek lazım.
Doğru.
Onu da sadaka-i cari olarak fakir fukaraya, efendim vakıflara, güçsüze, öksüze, acize, yetime, yoksula, onlara ulaştıran bir çizgiyi de yakalamak lazım. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Bu konuda çok güzel örnekler var hocam. Yani hakikaten insan bazı örnekleri kitaplardan okuyor, hayran oluyor. Ama biraz önce ifade ettiğiniz gibi bazı örnekleri de bizatihi görünce o zaman eğitimi çok daha güçlü oluyor.
Evet.
Ha, demek ki bu yaşanabilen bir olaymış diye. Tabii Allah her ikisine rahmet eylesin. İki güzel insanla Rabbim buluşmayı, sohbetlerine katılmayı bizlere nasip etti. Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımız ve Musa Topbaş Efendi üstadımız. Hakikaten onların tabii hayatlarının her anında, beraber olduğumuz her anına imrenmemek mümkün değildi. Yani sadece Ramazan'la değil, namazına ayrı imrenirsiniz, yolculuğuna ayrı imrenirsiniz,
yürüyüşüne ayrı imrenirsiniz, giyimine ayrı imrenirsiniz.
Giyimine ayrı imrenirsiniz. Böyle yani hani gözünüzde baktığınız zaman böyle ya ben olacağımsa böyle olmalıyım demelisiniz. Ben ona bazen şöyle bir tabir kullanıyorum hocam. Amasız Müslüman diyorum.
Evet.
Yani bir insanı anlatırken bazen dersiniz ki ya şu şu şu hususları çok güzeldi. İçinizde bir fakat kalır. Bazen bunu söylersiniz, bazen söylemezsiniz. Ama bazı insanlar anlatırken böyle bir ama bir fakat kelimesi bulamıyorsunuz yani.
Evet.
Şimdi
boşluk bulamıyorsunuz.
Boşluk bulamıyorsunuz.
Boşluk bulamıyorsunuz. Evet.
Tabii Sami Efendi Hazretleri ile belki ilişkilerimiz, buluşmalarımız daha sınırlıydı diyelim, yaşımız icabı. Ama Musa Efendi ile rahmetullahi aleyh, yani gerçekten 24 saatin 18-19 saatini beraber yaşadığımız anlar olurdu. Fakat daha özellikle Ramazan'a doğru gelecek olursak, hani Sami Efendi Hazretleri'nin Ramazan'ında gördüğüm, Ramazan onun için bir mektepti. Yani sadece bir oruç değildi bildiğim kadarıyla. Niye mektepti? Tabii kendisi özellikle Kur'an-ı Kerim noktasında çok Hazret'in bir hassasiyeti vardı. Yani hayatını Kur'an'a ve hadis-i şeriflere vakfetmiş bir insan, irşad çizgisinin merkezinde o olan, veya şöyle ifade edeyim, irşadı Kur'an'ı doğru anlamak, Resulullah Efendimiz'in yolunda gitmek olarak anlayan bir Allah dostu diye ifade ederim inşallah. Dolayısıyla mesela onun daha çok biz Ramazan'daki teravihlerine ve teravih sonrasındaki bu hadis okumalarına katılırdık şimdi. Şöyle yaz Ramazanlar oluyor. Saat 11-11.30 oluyor. Ve
ama Hazret, o zaman bahçelerde
kılınırdı.
Çok da güzel olurdu.
Ve çok da güzel olurdu. Çok ileri yaşına rağmen, aşağı yukarı 85-86 yaşlarında olmasına rağmen hatimle kılınan teravihe katılırlardı. Ve namazda da çok huzuru ihlal edilmeyecek şekilde çok dikkatli olunmasını, hatta rükudan secdeye giderken dizlerden bile ses gelmemesini hatırlatırdı.
Allah Allah ya.
İnanın böyle hocam. Bir gün teravih bitti, aynen şu söz söylediler. Rükudan secdeye giderken bazı kardeşlerin dizlerinden ses geliyor. Huzur ihlal edilmemeli.
Doğru tabii.
Aman ya Rabbi dedik ya, biz namaz kıldığımız zannediyorduk burada. Ama demek ki hani gülü incitme diye bir şiir var ya.
Bestami Bey'in.
Yani gerçekten o dizlerinin dediği tahtayı incitmemek kadar, incitmemeye varıncaya kadar bir hassasiyet. Teravih bittikten sonra da Hazret muhakkak bir en az 20-25 dakika kadar, Ramazan sadece bir teravihten, oruçtan ibaret değildir. Eğitim sürecimiz devam ediyor. Hatırlıyorum bir yıl Asım Köksal Hoca'nın rahmetli ondan alın İslam tarihinden okutmuşlardı. Bir yıl hadis-i şerifleri okutmuşlardı böyle. Bazen kendisi okur, bazen yanındakileri okuturlardı. Bir yıl İmam-ı Şahrani'den, Tenbihül Muhteri'nden okuduklarını hatırlatıyorum. Sonra da yine o meclis, böyle işte Anadolu'dan gelen çok cüzi insanlar da katılırdı o teravihe. Böyle hem içimize yönelik hem dışa yönelik bir şeydi. Bir de Hazretin tabii duymuştum en yakınlarından, kendi evinde bizatihi bir Allah dostu olarak, yani ben bir mürşidim işte herkes beni çağırsın da onların davetlerine katılayım değil, kendi evinde böyle iftarlar vererek bizatihi kendisini ayakta hizmet ettiğini anlatmıştı evet, Musa Efendi.
Evet.
Ben şahidim buna. Yani efendim siz şeysiniz, bizim mürşidimizsiniz, büyüğümüzsünüz. Biz hizmet etsek yok. Benim evimde misafirsiniz. Ben burada hizmet edeceğim. Bu hizmeti yapan insan kim? 80 yaşında, 85 yaşında Mahmud Sami Efendi.
Biz asistanken gittiğimizde bizi ta bahçenin kapısında karşıladı.
Öyle.
Ondan sonra kendileriyle önce hurma ikram etti.
Ya.
Ondan sonra yukarı çıktık. Gelen çayları bile kendisi kapıdan aldı, kendisi ikram etti.
Öyleydi.
Dedi ki ilim erbabına hürmet bizim vazifemizdir.
Doğru.
Dedi. O zaman biz asistanız, biz de dedik ki ya şu Osmanlı bakiyesi, ulema ve meşayihi ziyaret edelim de onlardan hem nasihat alalım, tavsiyelerini alalım, hem de hallerinden nasip olursa bir şeyler alabilir miyiz diye gittiğimizde böyle yaptık. Hiç unutamam biz onu.
Şimdi hocam tabii bendeniz şeye biraz daha yakın oldum. Merhum Musa Topbaş Efendi üstadımıza. Yani onun böyle hani hayat akışını biraz daha böyle yakından izlemek gibi bir durumumuz oldu. Musa Efendi Ramazan yaklaşınca kağıt kalemle işe başlardı. Bir var mıdır bence böyle Ramazan başlayınca kağıdı kalemi eline alıp da böyle bir Ramazan programı yapan insan? Ne gibi mesela? İşte efendim Ramazan onun için zaten hayatı infak üzere kurulmuş bir insan. Ama Ramazan'da hani o hadis tam üzerinde tecelli ediyor diye düşünüyorum şimdi. İlk defa böyle siz sorunca bu soruyu. Hani bir hadis-i şerif var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Fakat Ramazan'da Cebrail'le buluşmasını vesile ederek yağmur taşıyan bulutlar gibi olurdu. Hakikaten Musa Efendi de hayatını infak üzere kurmuş bir insandı. Yani infak etmek için de kendisi çok değişik vesileler bulurdu. Yani böyle hani artık üstüme geldi de infak edeyim değil. Yani ben ne yapmalıyım ki bir infakta bulunayım? Birçok sebepler bulabilir o. Yani işte çocuklara ders okutan bir hoca efendiye bir vesile edinir. Ne bileyim filan yerdeki büyük zatın bayramını vesile edinir. Ve muhakkak bir infakta olmayı düşünürdü. Ama Ramazan'da artık bunu ben bizatihi şahidim. Hazret kağıdı kalemi eline alır liste yapardı böyle. Yani işte efendim Medine sofraları var. Böyle şimdi çok güzel Türklerin orada tabii inşallah Allah yine nasip eder. Birkaç senedir yapılamıyor tabii. O bizim Medine'de Türk insanlarının o dünyaya açılan bir sofrasıdır o. Bazıları farklı bakıyorlar. Yani efendim işte burada fakir fukara var ama Medine'de açılan sofralar aslında Türkiye'deki o nezih Müslümanlığın bütün İslam alemine daha farklı bir gösterge. Biz onu görüyoruz orada. Pakistan'dan, Hindistan'dan, Afrika'nın farklı yerlerinden gelen insanlar ya biz şu Türklerin sofrasında otursak diyorlar. Onlar çok farklı diyorlar. Yani yüzleri gülüyor, ne bileyim böyle sofraları çok tertipli, kendileri çok nezih duruyorlar diye biz bunu yakinen görüyoruz. Sonra kendileri katılıyorlar oralara. Dolayısıyla Musa Efendi'nin bir o Medine özel programı vardı yani. Zaten birçok zamanda Medine'de de geçirdiği için orayı programlardı. Ondan sonra Türkiye'de çok farklı bir program vardı. O nerelere Ramazan'da ne gibi hayırlar yapılacak, tasattuklarda bulunacak, o yapılır. Ama benim belki en çok burada aziz dinleyicilerimize, değerli izleyicilerimize anlatmak istediğim, Erenköy'de yıllardır o ailenin devam ettiği bir iftar geleneği. O gelenek şöyle, yani filan otele gidelim veya işte filan vakıfta toplayalım, şu kadar insana da bir iftar verelim değil. Yani işte bir gün kendi evlerinde mahallenin efendim temizlik işçisine, ya, ondan sonra evet, bekçisine, kim varsa o mahalleye hizmeti dokunan insan. Yani komşuluk bu işte hocam. Komşuluk bu. Tamam mı? Yani ben sadece akrabamı çağırayım, sadece filan çağırayım değil. İşte bir gün camide hizmet eden insanlar, o mahallenin imamı, müezzini veya cemaatinden birkaç kişi. Ben hakikaten bulundum abi, hocam
abi,
onlarda.
Abi bugün bu kadar belki önemli değil bu. O gün hiç kimsenin değer vermediği, hor ve hakir gördüğü tipleri kucaklarlardı ya, esasında.
Yani diyelim ki
örnek olmaya çalışırlardı.
İşte Erenköy'de Mevzup Şevket Efendi vardır. Caminin köşesinde bir odada kalır. Şevket Efendi Ramazan'da o zenginlerin misafiridir yani. Yani ne güzel bir şey. Değil mi?
Tabii.
Yani ben buna kapıda bir 3 kuruş, 5 kuruş veririm de işini görür değil. Ya o benim oturduğum evde oturabilir. Tamam mı? Benimle aynı sofrada oturabilir. Belki de yemek yerken üstüne de dökebilir. Nitekim Sami Efendi Hazretleri ilgili bak çok güzel bir menkıbe hatırıma geldi. Derken Musa Efendi Medine'de bir salih zat vardı. Böyle elleri de titrekti, yaşlıydı. Fakat Hazret ona çok itibar ederdi. Biz de tabii sofrada kendi belki şey olmasın, Sami Efendi'ye üstüne falan döküverir diye onu kenara almak isteriz ama Sami Efendi bizatihi onun yanına oturturdu. Bazen de o istemeyerek Hazretin üstüne yemek döktüğü olurdu. Biz heyecanlanırdık belki ama Sami Efendi tebessüm ederdi. Kendisi peçetesiyle alır, onu silerdi. Hocam kemalat diyorsun, kemalat
tabii,
bu.
Tabii, tabii canım.
Kemalat bu. Yani
laf ebeliyle kemal olmuyor.
Laf ebeliyle kemalat olmuyor. Cenab-ı Hakk'ın bütün yarattıklarına işte Halık'ın nazarıyla mahluka bakmak
sonra,
diyoruz.
Sonra tabii
o zaman çok değişiyor hadise.
Amin. Hacı Musa Efendi Hazretleri sadece burada değil. Pakistan'a gider, Pakistan'da okuyan öğrencilere, Malezya'ya gider, oradaki öğrencilere, Kahire'ye gelir, Kahire'deki gelen öğrencilere, Türkiye'den gidenlere. Aslında oraya gidişi bile oradaki çocukların sıkıntısını paylaşmak, oradaki ilim erbabına yardım etmek, bunu kim yapar? Hem de bu öyle gençliğinde değil, yaşlı olduğu zamanlarda bile
tabii,
bunları
tabii, tabii hocam.
İhmal etmedi.
Ya ben onun için şöyle ifade ediyorum. Hani bazı insan böyle dışarıdan bakarsınız gayet sakin, vakur. Yani bir şeyle meşgul olmuyor gibi görürsünüz. Ama hep o aslında Cenab-ı Hak'la meşgul.
Evet.
Fakat hani el karda gönül yarda diye sizin evet, ifade ettiğiniz bir şey var ya hocam. Zahir bağ, evet, halk batın bağ hak.
Evet.
Ne demek? Zahiriniz insanlarla ama hep kalbiniz Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri ile beraber. Yani Musa Efendi'nin rahmetullahi aleyh gerçekten böyle Müslüman ve Türkiye gündemi değil, Müslüman ve dünya gündemi
evet,
zihninde vardı. Bir ümmet gündemi vardı. Dünyanın neresinde bir İslam adına bir yara varsa, acaba ben Türkiye'de sıhhatli bir insan olarak, imkanı olan bir insan olarak, nefes alıp veren bir insan olarak bu yaraya nasıl bir merhem olabilirim? Gücü ya, yetiyorsa ya, gücüyle, yetmiyorsa seherlerde dualarıyla. Hani Ebu'l-Hasan Harakani'nin çok güzel bir sözü var. Türkistan'dan Şam diyarına bir Müslümanın ayağına bir diken battıysa
ya,
ben onu yüreğimde hissederim.
Evet.
Musa Efendi oydu.
Peygamber yani, Efendimiz'in bir hadis-i şerif var.
Evet.
Güneşin doğduğu yerde bir Müslümanın ayağına batan dikenin acısını güneşin battığı yerdeki bir Müslüman hissetmezse bizden değildir.
Cenab-ı Hak hocam
abi işte
güzel bir sizle beraber olduk.
Estağfurullah abi.
Teşekkür ederiz. Rabbim sıhhat afiyet versin size.
Amin. Ben tabii burada mesela rahmetli Nuri Topbaş. Şimdi o vefat ettiği zaman Eyüp Sultan da cenazesi kılınıyor. Ve cenazede etrafında bir sürü o Ali Beyköy'ün, Eyüp'ün fakiri fukarası, esmer vatandaşlar falan herkes toplanmış ağlaşıyorlar. Hacı Baba diyorlar ya sen bizim unumuzdun, odunumuzdun, kömürümüzdün, yağımızdın. Bizi bırakıp da nerelere gidiyorsun?
Ya.
Ondan sonra Mustafa abi kalkıyor. Sandalyeye basarak hatta o zaman daha yaşı belki de ufak. Diyor ki lütfen ağlamayı kesin. Babama siz dua edin. Bu müessese ayakta kaldıkça sizin gene odununuz, kömürünüz, yağınız olmaya aynen devam edecektir diye. Hüseyin Efendi Hazretleri'nin, mesela benim kızım gider, kızım 7-8 yaşlarında. Hemen alır, onu okşar, adın nedir, adının manasını sorar. Hemen bir para verir. Hala da bizim Büşra saklıyor.
Dedim ya, vesile çok olacak.
Berekettir diye saklıyor.
Selam verdiğine bir şey yapmak isteyen insan.
Sonra mesela bizim Ebu Bekir, o zaman da Allah'a çok şükür komşu olmayı nasip etti bana, 50 senedir Sultantepe'deyim. Ebu Bekir'i götürdüm. İşte namazı kıldıktan sonra hemen üstadımıza dedi ki, Osman dedi, bak bu Ebu Bekir'de dedi, ben Ebu Bekir ahlakını görüyorum. Bunu dedi, gözünden uzak tutma dedi.
Maşallah.
Ona sahip çık dedi. Şimdi o kadar önemli ki bu. Ondan sonra bizim Ebu Bekir'in hayatında o söz o kadar etkili.
Misyon yükledi yani.
Misyon yüklüyor.
Evet.
Hem de daha 7-8 yaşındaki çocuğa. Bu bir esasında bunun çilesini çekme meselesidir. Çoğumuz hiç önem vermeyiz. Şimdi Ahmet abi, Ahmet Erkeleş, Allah rahmet eylesin. Ona işte köşkün etrafındaki köpek ve kedilere bakma görevi vermiş.
Ya.
Aynen aldığı talimat da öyle herhalde. Aynı gün, aynı saatte gider Ahmet abi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'na. Oradan sakatatçılardan işte ne alırsa alır. O gelirken bizim o yokuştan itibaren ta köşke kadar kediler dizilmiş. Köpekler dizilmiş, Ahmet abiyi bekliyorlar.
Elhamdülillah.
Enteresanmış. Şimdi de Yusuf abi aynı görev üstlenmiş. Maşallah. Şimdi de Yusuf abi bekliyorlar. Ben baktım dedi, hemen onun gelişini bekliyor. Hem de aynı saatte bekliyorlar. Hacı Musa Efendi Hazretleri'nin bir güzel hassasiyetiydi.
Efendim Rabbim böyle bize güzel örnekler bırakan bu Allah dostlarına bu vesileyi de biz rahmet dileyelim. Ve gerçekten de onları sadece anlatmakla kalmamalı iş. O güzellikleri bizler de nesilden nesile aktarmalıyız. Her güzellik üzerimizde bir emanet gibi görüp hocam, o emaneti yine en güzel şekilde yeni nesillere aktarmak borcu var. Medeniyet böyle bir şey aslında.
Amen.
Medeniyet güzelliklerinin taşınması diye düşünüyorum.
Zaten hem taşınması abi, hem de esasında medeniyeti tarif ederken benim çok hoşuma gidiyor. Bir düşüncenin, bir inanışın, bir fikrin, bir emrin, Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in sünnetinin hiçbirisinin böyle sözde kalmaması, bunların kurumsal bir kimlik kazanarak toplumun yaralarını saracak kurumlara dönüşmesidir. İşte burada her bir insan böyle bir vakıf insan olacak. Abide bir insan olacak ve elini bu güzel insanlardan alacak. Onları kendisine örnek alarak hayata yansıtacak.
İnşallah.
Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Abdullah abinin bu güzel sohbetini burada balla keserek sohbetimizi noktalamış oluyoruz. Bir başka İftar Sevinci programında daha buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.